Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayer ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, geçtiğimiz hafta Dudu ve Tacir'in hikayesini nihayet bitirdik hocam. Yeni bir hikayeye geçiyoruz. Hazreti Ömer zamanında mezarlıkta çeng çalan ihtiyar çalgıcının hikayesi. Bilmem işittin mi, Ömer zamanında pek güzel, pek latif bir çalgıcı vardı. Bülbül, onun sesinden kendini kaybeder, bir namesini dinleyen mest olurdu. Meclisleri, cemiyetleri onun nameleri süsler, onun sesinden kıyametler kopardı. Sesi İsrafil gibi mucizeler gösterir, ölülerin bedenlerine can bağışlardı. Yahut İsrafil'e yardım ederdi. Onun namelerini dinleyen fil bile kanatlanırdı.
Evet Sümeyra, şimdi Mevlana Hazretleri yeni bir hikayeyle, aslında kısa bir hikayeyle bize yeniden dirilmeyi anlatıyor. Daha doğrusu anlatacak, öyle söyleyelim. Şimdi burada Mevlana Hazretleri'nin mesnevisinde çok ciddi bir sistematiğin olduğunu da tekrar hatırlatmak lazım. Aslında daha önce de söyledik ama ciddi bir sistematik var. Yani bu hikayeleri anlatırken rastgele bir dizilişle anlatmıyor. Rastgele bir anlatım sergilemiyor. Tam tersi, müritlerin eğitilmesi, ruhi bakımdan gelişmeleri söz konusu edildiğinde onlara belli konuları belli sistematik içerisinde anlatıyor. Bu hikayeye geçmeden önce hemen yakında işlediğimiz bölümlere baktığımız zaman, özellikle bu Dudu hikayesinde, Tacir ve Dudu hikayesine baktığımız zaman orada iki temel konu vardı. Bunlardan bir tanesi, ölmeden önce ölünüzü anlatıyordu bu Dudu hikayesiyle bize. O biliyorsunuz İslam tasavvufunda, daha doğrusu insanın ruhi bakımdan gelişmesinde çok önemli bir görev ifade ediyordu. Çünkü öldükten sonra insan hesaba çekiliyor ama dünyada öldüğünü düşünmüyor. Bu yüzden de dilediğince hareket edip kötülükler yapabiliyor. Halbuki kendisini dünyada ölmüş gibi hissettiği zaman, yani ölümden sonrasını düşünerek yaşadığı takdirde bu defa kötülüklerden de uzak duruyordu. Bu yüzden de bizim İslam tasavvuflarında, tasavvufunda ölmeden önce ölmek önemli bir unsur olarak, önemli bir düşünce ve sistematik olarak karşımızda duruyor. Hemen arkasından yine Mevlana Hazretleri maşallahla ilgili bir bilgi vermişti. Maşallah, biliyorsunuz, kelime anlamı Allah'ın dediği olur. Yani Allah'ın iradesinin dışında hiçbir şey gerçekleşmez ve Müslüman aslında bütün fiillerini ve bütün davranışlarını inşallah ve maşallah çerçevesinde sürdürür. Buradaki inşallah'tan kastettiğimiz şey nedir? Allah dilerse yaparım demektir. Maşallah da olan o her şeyin Allah'ın dilemesiyle cereyan ettiğini bilmek lazım. Yani insanlar diyelim ki yapıp ettikleri şeylerin, elde ettikleri nimetlerin kendilerine ait olmadığını, Allah'ın dilemesiyle kendilerine verildiğini bilmesi gerekiyor. Bu yüzden de baktığınız zaman Süleyman Aleyhisselam'a bakıyorsunuz, onun hikayesinde çok zengindir. Mülkü bugün de kimsenin sahip olmadığı bir mülktür ama o şöyle söylüyor: ben malı bana Allah'ı hatırlattığı için severim. Niye? Çünkü o mülkün Allah tarafından kendisine verildiğini biliyor. Yani maşallah bilinciyle yaşıyor Süleyman Aleyhisselam. Tam tersi, başka bir zengin ise nasıl yaşıyor? O da diyor ki bu bana bendeki bir bilgiyle verilmiştir. Yani ben bunu bilgimle elde ettim diyor ama onun mülkü de sonra yerin dibine batıyor. İşte Mevlana Hazretleri bu ikisini anlattıktan sonra, ölmeden önce ölünüz ve Allah'ın dilediği olur'u anlattıktan sonra yeniden dirilmeyi bize anlatıyor ve bunu bir misalle yapıyor. Enteresan bir misal, işte Mevlana Hazretleri'nin zihinsel zenginliğini ve kültürel zenginliğini burada görüyoruz. Burada basit bir misalle Hazreti Ömer döneminde bir çengiden bahsediliyor ve bu çenginin hikayesiyle bize aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Hazreti Ömer döneminde bir çengi var ve bunun, yani müzisyen var. Bunun çalmış olduğu musiki insanlara çok ciddi biçimde tesir ediyor ve onun sesini duyan ya da onun musikisini duyan herkes etkileniyor. Aslında Mevlana Hazretleri burada bununla bize şunu anlatmak istiyor. Diyor ki biz günümüzde de biliyoruz, yani insan ruhuna baktığınız zaman Diyelim ki oturuyorsunuz, herhangi bir düşünceniz yok ama sizin hoşlanabileceğiniz, sizin eskiden beri sevdiğiniz herhangi bir musiki çalmaya başladığı zaman, bir musiki sesini duyduğunuz zaman içerisinde, içinde ne oluyor? Bir hareketlenme oluyor ve bir kıpırdanma oluyor. O sizin ruh dünyanızı, duygu dünyanızı birdenbire hareketlendiriyor ve bunu aslında bütün insanlar, pratik olarak her birimiz bunun şahidiyizdir. Ve nasıl insanoğlu durup dururken, başka bir alemde yaşarken herhangi bir musiki sesi duyduğumuzda o musikiden etkileniyor ve onunla ruhlarımız hareket ediyorsa, canlanıyor ve diriliyorsa, işte Mevlana Hazretleri de buradan hareket ederek insanlara yeniden dirilmenin olduğunu anlatmaya gayret gösteriyor, anlatmaya çalışıyor ve burada çok enteresandır. Bu Hazreti Ömer dönemindeki bu çengenin musiki çok güçlü olduğu için ve insanları derinden etkilediği ve tesir ettiği için, herkes ondan etkilendiği için halk arasında da şöyle bir şey gelişmiş. Diyorlar ki yani bu çengenin musikisi ölüyü bile diriltir diyorlar ve bir gün o da nazire olsun diye mezarlığa gidiyor ve mezarlıkta çengini çalmaya başlıyor. Ve aslında Mevlana Hazretleri işte bu hikayeden hareket ederek insanoğlunun yeniden dirilmesini anlatıyor ve yeniden dirilmenin de nasıl mümkün olduğunu hesap etmemiz gerekiyor. Yani yeniden dirilmenin ve hesaba çekileceğimizin bilinciyle yaşadığımız takdirde bizim hayatımız bambaşka bir evreye giriyor. Yani ahiret inancı olan insanın hayat tarzıyla ahirete inanmayan bir insanın hayat tarzı arasında çok ciddi farklar var. Birisi dilediğince kötülükler yapamaz. Yaptığı her fiilin bir akıbetinin olduğunu, bir karşılığının olacağını bilerek bir takım kötü davranışlardan ne yapacaktır? Uzak olacaktır. Tam tersi, kendini iyiliğe doğru yönlendirecektir. İyi davranışlara doğru yönlendirecektir ki onunla da sevap elde etsin. Ama bir ahiret inancı olmayan insan için, yani yaptığı fiillerin dünyadaki görünüp de hukukun vereceği cezanın dışında herhangi bir cezası ya da mükafatı olmayacağından, o insanın ruh hali bakımından fiillerinde sürekli iyiliğe gitmesi daha zor bir iştir. Mevlana Hazretleri işte bunu bize anlatmaya çalışıyor bu bölümde. Geri kalan kısımlarını da okuyarak devam edelim inşallah.
İsrafil bir gün namesini dizer ve yüzlerce yıllık çürümüş ölüye can verir. Peygamberlerin de öyle nameleri vardır ki isteyenlere hayat verir. Fakat o nameleri his kulağı duymaz. Çünkü kötülükler yüzünden sağır haldedir. İnsanoğlu perinin namesini işitmez. Çünkü perilerin sırlarına yabancıdır. Rahman suresinden "Ey cin topluluğu" ayetini oku da istitaatının manasını bil.
Evet, şimdi tabi burada Mevlana Hazretleri bu çenginin musikisini İsrafil'in musikisine benzediğini ya da İsrafil'in musikisinin nasıl insanları yeniden diriltecekse onun musiki de insanları böylece dirilttiğini ifade ettikten sonra meseleyi işte en son kıyamet hadisesine getirmiş oluyor ve biliyorsunuz ki İslam düşüncesinde ve İslam inancında kıyamet dediğimiz bir şey vardır ve bununla ilgili olarak Zümer suresi 67. ayet kelimesinde şöyle buyuruluyor. Sura üflendiğinde göklerde ve yerde olanlardan Allah'ın diledikleri hariç hepsi ölür. Bir daha üflendiğinde yerlerinden kalkıp sağa sola bakınırlar. Şimdi bizim inancımıza göre, Kur'an-ı Kerim'in de bu ayetten anladığımıza göre tıpkı bu çenginin musikisi gibi iki ses duyacak insanoğlu. Bunlardan birinci sesle birlikte bütün insanlar ölecekler ve yeryüzünde Allah'ın dilediği bir takım melekler hariç alemde kimse kalmayacak. Dünya ile ilgisi olan hiçbir varlık canlı olarak kalmayacak. Ancak ikinci defa üflediğinde ne yapacaktır? Ya da ikinci defa bir ses geldiğinde insanlar dirilecektir. İslam inancı bunu gösteriyor. İşte Mevlana Hazretleri de bu çengicinin musikisinin insan ruhunu canlandırması, hareketlendirmesi gibi oradan hareket ederek bunun da aslında çok makul bir şey olduğunu, inanmanın öyle çok da zor bir şey olmadığını, akli bir şey olduğunu da bize anlatmaya gayret gösteriyor. Hakikaten de biz Müslümanlar olarak bu inançtayız ve bu inanç aslında bizim bir takım kötülükler yapmamıza ve dilediğimizce yaşamamıza mani oluyor. Bu inanç sayesinde biz aynı zamanda iyiliklere de sevk, iyiliğe de sevk ediyoruz. İnsanoğlunun gerçekten de fiillerine baktığınız zaman yaptığı işlerin karşılığını bildiğinde ondan uzak duruyor. Şöyle bir misal verelim. Aslında Türkiye'de mesela hepimiz trafikte bulunuyoruz ve trafik cezalarının hafif olduğu dönemlerde trafik kurallarını ihlal etmekte her birimiz daha serbest davranıyorduk. Hı hı. Ancak bu cezalar ağırlaştırıldığında, ben kendi nefsimden biliyorum, trafik cezaları yapıldığında, yükseltildiğinde, para cezaları artırıldığında ne yapıyoruz? Bu cezalar kurallara uymaya daha dikkat ediyoruz. Özellikle şehir merkezlerinde de olsa, dışarıda da olsa işte bel kemerini bağlıyoruz. Ne cezası var? Ama daha önce bunun cezalarını cezası olmadığı dönemlerde bakıyoruz, insanlar bu kemerlerini takmıyorlardı. Ucunda ölüm bile olmuş olsa. Halbuki şimdi cezayı gördükleri zaman ne yapıyorlar? Kurallara uymakta daha riayet ediyorlar ve iyiliğe doğru gidiyorlar. Bu yüzden de İslam inancındaki bu ahiret, yeniden dirilmek aslında insanların iyiliğe ve güzele sevk edilmesi bakımından çok önemlidir. Ama Mevlana Hazretleri sadece bu ahiretten bahsetmiyor. Sadece ahiretten söz etmiyor. Tam tersi, o bir muallim olduğu için, o bir mürşit olduğu için insanları burada diriltmenin peşinde olduğu için o aslında buradaki dirilmekten bahsediyor. Müslümanlar her birisi son dirilişte, yani ahirette ölüm ve sonrasında dirilmeye hepimiz inanıyoruz. Ama Mevlana Hazretleri bunu, bu inancı bizde olduğunu bildiği için bize dünyadaki dirilmekten bahsediyor. Yani ruhlarımızın paslanmasından, kendilerimizin İşte bir takım hususları ciddiye almamamızdan hareket ederek bizim yeniden dünyada dirilmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bununla ilgili olarak diyor ki, peygamberlerin de öyle nameleri vardır ki isteyenlere hayat verir. Şimdi bu çok önemli bir şey. Hazreti Peygamber'den öncesi Mekke'yi düşünelim. Hazreti Peygamber'den önce Mekke'de tarihe baktığımız zaman aslında toplumda çok ciddi kötülükler var. Zulüm var, işte faiz var, baskı var, kadın adam yerine, insan yerine konulmuyor. Çocuklar diri diri toprağa gömülüyor. Toplumda çok yaygın biçimde bir kötülük var. Yani toplum aslında ölmüş vaziyette toplum olarak baktığınız zaman. Ama Hazreti Peygamber onlara bir öğretiyle, yeni bir çağrıyla, tıpkı bu çenginin misalinde olduğu gibi yeni bir sesle, yeni bir solukla geldiği zaman bu toplumda çok ciddi bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'in, ben her zaman bunu söylerim, çok önemlidir. İlk ayetinde Allah şöyle buyuruyor, diyor ki, yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in yaratıcı bir iksir tarafı var. Yani diriltici de diyebiliriz aynı zamanda. Hakikaten mesela biz şunu çokça söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'le karşılaşmadan önce bambaşka hayat süren insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ya da Hazreti Peygamber'in davetine geldikten sonra yepyeni birisi haline geliyorlar. Mesela Hazreti Ömer bunun için çok önemli bir örnek bir insandır. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in davetini kabul etmeden önceki Ömer başka birisidir. Hazreti Peygamber'in davetini kabul ettikten sonra ise başka birisidir. Yani öteki ölmüş Ömer yok oluyor, yerine yeni bir Ömer ortaya çıkıyor. Bu hakikaten kendi hayatımızda görürüz. Özellikle sonradan Müslüman olmuş insanların hikayelerini dinlediğimizde, onların neler hissettiklerini dinlediğimizde bu anlatılan Mevlana Hazretleri'nin bahsettiği dirilme işinin nasıl olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ve hakikaten peygamberlerin davetleri insanları diriltir. Çünkü onların kötülük yapmasına mani olur. Mesela diyelim ki Hazreti Ömer misalinden yine hareket edecek olursak, Hazreti Ömer şöyle söylüyor. Diyor ki, biz peynirden putlar yapardık, onlara da tapardık, yani onlara da dua ederdik. Ama karnımız acıktığı zaman onları yerdik diyor. Ve daha sonra buna gülüyor. Bakınız, önceki Ömer'in anlayışıyla sonraki Ömer'in anlayışı arasında çok ciddi biçimde fark vardır. Önceki Ömer yine çok güçlü bir adam olması münasebetiyle belki de başka insanlara zulmedecek şeydeyken, durumdayken, İslam ümmetine lider olduktan sonra, halife olduktan sonra şöyle söyleyen bir Ömer haline dönüşüyor. Dağ başında bir koyunu kurt yese ben onun hesabını nasıl vereceğimi düşünürüm. Bakın nasıl bir sorumluluk üstlenen bir adam haline gelişiyor. İşte Mevlana Hazretleri bundan söz ediyor ve bizim aslında burada dirilmemizden bahsediyor. Bu da dirilmek bakımından da Hazreti Peygamber'in namesinin insanları dirilttiğini söylüyor. Ve misal burada Hazreti Peygamber'in bu dirilticiliğinden söz ederken, yine İsrafil'in dirilticiliğinden söz ederken şu hususu da anlatmadan olmaz. Übey bin Halef diye bir müşrik vardır Mekke'de. Bu dirilmeyi inkar ediyor. Ve Hazreti Peygamber işte dirilmekten bahsettiği için gidiyor ki mezarlıktan 2-3 tane kemik alıyor. Çürümüş kemik alıyor. Geliyor Hazreti Peygamber'in önüne, birkaç tanesini elinde ufalıyor, birkaç tanesini de önüne atıyor. Şimdi diyor ki, bu kemikler mi dirilecek? Yani bu nasıl dirilecek diye soruyor. Ve bunun üzerine Yasin suresi 77. 79. ayet-i kerimeleri inzal oluyor. Ve ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor. İnsan bizim kendisini nasıl bir nütfeden yarattığımızı unutmuş da bize meseller vermeye kalkıyor. Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi. Ve şu çürümüş kemikler nasıl dirilecek dedi. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. Çünkü o yaratmanın her türlüsünü bilir. Bakın o kadar akli bir misal de veriyor ki, çünkü İslam aynı zamanda insanların akıllarına da hitap ediyor. İnsanların ruhlarına da hitap ediyor. İnsanların duyularına da hitap ediyor. Sadece aklımıza, sadece ruhumuza ya da sadece duyu organlarımıza hitap etmiyor. Üçüne birden hitap ediyor ve üçüyle de insanları kendisine çekecek bir güçte ve takatte İslam aslında. Bizim bunun farkına varmamız lazım. İşte öldükten sonra dirilmenin nasıl mümkün olduğunu çok basit bir misalle anlatıyor Allah bize. Diyor ki yani biz bu kemiği ilk defa yapan, insanı ilk defa yapan tekrar yapacaktır. Bu kadar kolay bir şeydir ve çok başka yerlerde başka misaller veriyor. İşte tabiata bakmıyor musunuz? Sonbaharda ölüyorlar ama bahar, ilkbahar geldiği zaman yeniden diriliyorlar. Aslında bu ölmek ve dirilmek dünyada da cereyan ediyor. Hakikaten bazı insanlar ruhi bakımdan perişan haldeler. Hiçbir zaman iyiliğin peşinde koşmuyorlar ve sadece belki kendi hazlarının peşinde koşuyorlar. Başka insanlara iyilik etmek, tabiatın kurallarına uymak gibi bir gayeleri yok, dertleri yok. Ama İslam onlara böyle bir dert veriyor, böyle bir gayle veriyor. Bundan sonra bu bölümde üzerine durmamız gereken şeylerden bir tanesi de Mevlana Hazretleri yine Rahman suresinden misal veriyor. Diyor ki Rahman suresindeki en cin topluluğu ayetini oku da istidatın manasını bil. Şimdi burada ayet-i kerimeyi de hatırlatmakta fayda var. O şöyle diyor. Ey ins ve cin topluluğu, göklerin ve yerin katmanlarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Ama buna güç yetiremezsiniz. Ancak bir delil, bilgi, güç ile güç yetirebilirsiniz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üzerinize yalın alevden oluşan ateş bir duman gönderilir. Buna da güç yetiremezsiniz diyor. Bu ayet-i kerimeden hareket ederek Mevlana diyor ki cin topluluğu diye bir şey var. Hakikaten insan, yeryüzündeki varlıklar sadece fiziki dünyada bizim gördüğümüzde değil. Mesela sesten misal verelim insanlara bunu anlatabilmek için. Biz ses dalgalarının hepsini duymuyoruz. Hı hı. Bizim kulağımıza uygun olan bir frekans aralığı var. O frekans aralığını duyuyoruz. Mesela şu anda biz radyoda bulunuyoruz ve radyo dalgalarını bizim kulaklarımız normal şartlarda duymuyor. Ama o ses şeyde var. Bizim atmosferimizde, hı hı, bu ses var. Biz onu duymuyoruz. Bunun gibi bizim aslında duymadığımız, bizim idrak edemediğimiz, kavrayamadığımız başka varlıkların olması da söz konusu. İşte cin diye bir varlıktan Kur'an-ı Kerim bahsediyor ve bazı insanlar ya işte ben sadece gözümle gördüm, elimle tuttuğuma inanırım tarzında böyle çok ilkel bir düşünceyle hareket ederek bunu söyleyebiliyorlar. Ama biz biliyoruz ki çok basit misallerle, görmek de böyle. Biz mesela belli bir yere kadar görebiliyoruz. Gözümüz belli bir uzaklığı görebiliyor ama onun uzağını görmüyor. Hatta uzakta olan şeyi küçük görüyoruz. Yaklaştırdıkça gözümüzde büyüyor. Halbuki o nesne hep aynı kalıyor. Bizim gözümüzdeki ufalması ve büyümesi gerçekleşmiyor. Bunun gibi Mevlana Hazretleri burada bir şey bize bunu söylüyor. Yani bizim görmediğimiz bölümler, varlıklar da var. Ve aslında sizin kavrayabildiğiniz şeyler, kavrayadığınız, idrak ettiğiniz şeyler ki biz buna istidat diyoruz. Yani bir şeyi kavrayabilme gücüdür, güçtür aynı zamanda. Yine Allah tarafından verilir. Yani bu güç bize verilmezse bizim takatimiz, istidadımız içerisinde olmayan hiçbir şeyi biz anlayamayız ve kavrayamayız. Göremeyiz de, idrak edemeyiz, yakalayamayız da. Bize verilen güçle, istidatla biz ancak bunu kavrayabiliriz. Ve Mevlana Hazretleri'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi, buna benzer ayet-i kerim şeyleri, beyitleri çoktur Mevlana'nın. Bunu anlamadıysan ayetin filanca bölümünü oku de, filanca surenin filanca ayetini oku diye ifadeler de. Çünkü Mevlana Hazretleri'nin bütün düşüncesini ve fikirlerini kaynağı ve menbaı Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'dir.
Evet. Velilerin nameleri evvela der ki, ey yokluk aleminin parçaları, kendinize gelin. Nefs yokluğundan baş çıkaran bu hayali, bu vehmi bir tarafa atın. Ey kevni fesat aleminde çürümüş canlar, ebedi canlarınız ne vücuda geldi ne doğdu. O namelerden pek azını söylesem, canlar mezarlarından baş kaldırırlar. Kulak ver. O nameler uzakta değil fakat sana söylemeye izin yok.
Evet, Mevlana Hazretleri bu bölümde Çengici'den hareket ederek hem en sondaki yok oluş ve dirilişten bahsediyor bize, hem de aslında dünyada yaşarken ölmüş, çürümüş ve insanlığını unutmuş insanların yeniden dirilmesinden bahsediyor ve bununla ilgili olarak da Hazreti Peygamber'in sözlerinin insanları diriltmeye muktedir olduğunu ve onun isteyen insanların ondan dirileceğini çok söylüyor. Bu da çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim de bunu söyler. Yani dileyen insanlara Kur'an-ı Kerim fayda verir. Dilemeyen insanlara Kur'an-ı Kerim bir şey söylemez. İman eden insanların düşüncelerini Kur'an-ı Kerim değiştirir. İnkar eden insanların düşüncelerini değiştirmez, davranışlarını değiştirmez. Tam tersi, onların da öbür tarafa doğru gitmesine ve azıtmalarına sebep olur. Ve Mevlana Hazretleri bu peygamberlerin tesirlerinden ibaret olmadığını hayatın, velilerin de yani Allah'ın peygamberinin yolundan giden, Allah'ın davasını güden insanların da burada sadece işte tasavvuf ehlini de anlamamak lazım. Başka davetçiler de var. İslam tarihinde bütün alimlerimiz, birçok alimlerimiz gelip geçmişlerdir. Tasavvuf olmadıkları halde alimlerimiz gelip geçmiştir ve biz onların kitaplarıyla hala binlerce insan da can bulmaktadır. Onların yazdıklarıyla, onların öğretileriyle belki de milyonlarca insan tarihe baktığımız zaman İslam'da yol bulurlar ve İslam'ın prensiplerine uymayı da onlar vesile elde ederler. Ama özellikle İslam'ın veli dediği Allah'ın yolundan giden ve insanları Allah'ın yoluna davet eden insanların bu görevi ifa ettiklerini, çünkü onların sözlerinin Allah'ın sözlerinden farklı olmadığını, zaten o sözlerin kendilerine ait olmadığını, Allah tarafından indirilen, peygambere indirilen, vahyedilen, Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu sözlerden ibaret olduğunu söylüyorlar ve bunlar önce diyorlar ki ey kendisinde nefis yokluğundan dolayı perişan olmuş insan. Hakikaten bizim İslam tasavvufunun en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendisine gelen insanların ruhi bakımdan eğitilmeyi arzu ederek gelen insanların, ki aslında bu mürit dediğimiz budur. Hani bir her birimiz diyelim ki bir sanatçıya gittiğiniz zaman, onun sanatını öğrenmek istediğiniz zaman ne yaparsınız? Kendinizi o sanatkara teslim edersiniz ve onun gösterdiklerini yaparak o sanatı öğrenebilirsiniz. Bu da ruhi bakımdan insanların eğitilmesi de, insanların insanı kamile dönüşmesi de yine bir öğretmen eliyle, bir eğitici eliyle olacaktır. İşte biz bunlara zaten veli diyoruz ve şeyh diyoruz. Bunlar da zaten bir şeyit öğretmendirler ve o insanların yapması gereken şeylerin birinci söylediği şey diyor ki eski düşüncelerinizin yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani eski düşüncelerinizi terk etmeniz gerekiyor. Eski inançlarınızı terk etmeniz gerekiyor. Eğer etmezseniz, onları muhafaza ederseniz dirilme işi, yani yeni bir anlayışa, yeni bir kavrayışa ulaşma işi mümkün olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'inde o biraz önce söylediğimiz gibi o Allah'ın yaratıcı iksirinin devam etmesi için ne yapmanız gerekiyor? Eski düşüncelerinizin, şirk inançlarınızın ve toplumda kötü olarak yaygınlaşmış düşüncelerden terk edilmesi gerekiyor. Bu yüzden de yine burada anlatılanları ifade etmek üzere Mevlana aslında bu sözlerini Yasin suresi 6. ayetinden alarak söylüyor. Ayet-i Kerime şöyle söylüyor bize. Diyor ki babaları uyarılmamış, bu yüzden gaflet içerisinde kalmış bir kavmi uyarman için seni gönderdik diyor Hazreti Peygamber'e. Ve topluma bugün baktığımız, özellikle dünyaya baktığınız zaman, hakikaten dünyanın geneline baktığınız zaman insanlar arasında öyle kötülükler var ki bunu işte haberlerden izliyoruz. Yani müthiş derecede kötülükler yaygınlaşmış biçimde. Peki insanları bu kötülüklerden nasıl alıkoyacağız? Ya da bu insanlar niye bu kötülükleri yapıyorlar? İşte Mevlana Hazretleri'nin sözünü ettiği ve İstanbul tasavvuflarının sözünü ettiği bir ölmüşlük hali vardır. Bir perişanlık hali vardır. Bunların yeniden diriltilmesi lazım. Bunların yeniden diriltilmesi de işte bu ayet-i kerimede dediğimiz gibi uyarılmamış, bu yüzden gaflet içerisinde kalmış bu topluluğun işte Kur'an'ın nefasıyla, Allah'ın ayetleriyle ve Hazreti Peygamber'in, ki işte geçen bölümlerde söyledik, aklı küldür Hazreti Peygamber'in lakabı İslam tasavvufunda, aklı küllün öğretileriyle bu işi elde edebiliriz. Ya da yine bizim özellikle Anadolu Müslümanlığının temel öğretilerinden birisi olan Hazreti Peygamber'in gülle simgeliyorlar biliyorsunuz. Gül kokusuyla insanları iyiliğe çekebiliriz, iyiliğe doğru götürebiliriz. Bu sebeple de bizim yapmamız gereken şey bu dünyada yaşarken de yeniden dirilebilmemiz gerekiyor. Ve Mevlana Hazretleri işte bize diyor ki ey kevni fesat aleminde çürümüş canlar. Buradaki kevin oluş demek, fesat da yok oluş demek. Tabiatta aslında her gün var oluş ve yok oluş devam ediyor. Bu yani bu asla bitmiyor. Her gün varlık ve yokluk alemi devam ediyor. İnsanlara ruhi bakımdan baktığımızda da böyle aslında burada. Ve bu varlık ve yokluk aleminin içerisinde her gün insanoğlu çürümüş oluyor. Ve hakikaten bakıyoruz bazı özellikle çevresi çok insan için şeydir, çok etkilidir insan üzerinde. Diyelim ki işte sırf eğlence hayatı içerisinde olan bir topluluğu düşünün. Oradaki insanlar her gün böyle bu işte kevn ve fesat aleminin içerisinde hep aynı şeyleri tekrar edip dururlar. Ve oradan çıkıp da ya nedir acaba bu işin aslında benim akıbetim ne olacak diye düşünemiyor. İşte birisi bir ses gelmesi lazım. Ya peygamberler olacak ya da peygamberlerin yolundan giden evliyalar olacak. Ya da işte alimlerimiz olacak ki o bu sesi duyacak. Bu sesi duyduğu zaman da bu ses zaten onlardan çıkmış değildir. Bu ses zaten Allah'ın sesidir. Allah'ın insanoğluna vahyinden ibarettir ve bu aslında onu ne yapacaktır? Diriltecektir. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri diyor ki kulak ver, O nameler uzakta değil. Fakat sana söylemeye izin yok. Çünkü topluluk onu kapatmış. Diyelim ki bir şöyle düşünelim. Bir alemci topluluğu düşünün. Yani bütün işi gücü eğlenmekten ibaret. Bu insanlar bu seyirte ne yapmıyorlar? Haberdar olmuyorlar. Buradan çıkıverdiklerinde sesi duyacaklar. Ve belki de işte Mevlana'nın sözünü etmiş olduğu dirilişe adım atmış olacaklar.
Peki Sayın Osman Kayar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.